19. ayrım.
Bir dakika, bir dakika dedi Nüket. Cahit döndü diyorsun. Öyle pat diye öyle mi? Peki neredeymiş? Rusya'ya gitmiş galiba. Şimdilerde Rusya'ya gitmek moda oldu ya. Kaşları çatılmıştı Nüket'in. Bizim şu sıralarda Ruslarla hiçbir işimiz yok dedi. Tuhaf şey. Bana niçin haber vermediler? Şirkettekilerin haberi olmadı mı acaba? Olmaz olur mu? Önce şirkete uğramış. Ben köşke gittiğimde haber almışlardı. Şirketten aramış Sevin'i. O İjlen'in alacağı olsun. Peki ne anlattı seyahatiyle ilgili olarak? Bize bir şey anlatmadı. Herhalde sana anlatır. Çok yorgun, bitkin bir hali vardı. Rusları bilirsin, boyna kadeh kaldırılıyor. Sabahlara kadar konuşuluyor diye sözüm ona açıklamaya çalıştı perişan halini. Ama ben bu seyahat masalına pek inanmadım. Cahit bu, belli olmaz. Bilmiyorum ama biraz tuhaf bu iş. Sana bir şey soracağım. Sen bu adamı yakından tanıyorsun. Bir takım alışkanlıkları olup olmadığını bilirsin. Ne gibi? Ne bileyim, uyuşturucu falan kullanır mı? Nüket şaşırarak baktı kardeşine. Bir şey söyleyecekmiş gibi oldu. Sonra elindeki viski bardağını bir sehpaya bırakarak kendisini bir koltuğa attı. Her türlü kadın düşkünlüğü vardır ama uyuşturucu kullandığını sanmıyorum dedi. Arada sırada özel kulüplerde falan bazı aşırıya kaçan gece alemlerine katıldığını kendisi anlatır. Denemek için bir iki kere esrar, kokain, marihuana falan içmiş ama tutkunluğu yoktur. Sanmam. Neden sordun? Bilmiyorum. Ama bu son gördüğümde öyle bir hali var gibiydi. Madonna diye mırıldandı içinden Nüket. Bunu daha önce niçin düşünmedim? Zavallı yaşlı kadın pek perişandı. Ya Sevin? İlhan ablasının bıraktığı viski kadehini alarak onun yanında bir koltuğa oturdu, bardağı başına dikti. Onun durumu korkutuyor beni, dedi. Hiçbir şey belli etmek istemiyor ama her şeyi içine atan bir yaratılışı var. Nüket dalgınca süzdü kardeşini. Bu kızdan hoşlandın galiba. İlhan sesini çıkarmadı. Aslında tatlı kız. Keşke iyileşse. Bu arada sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Dün şirkete uğramıştım. İclal bana savaş ilan etti. Biliyor musun? Savaş mı? Yeri geldi. Sana söylediklerini bildiğimi ima edecek oldum. Kaşları çatıldı İlhan'ın. Keşke söylemeseydin dedi. Ben çok güç durumda kaldım şimdi. Ona karşı mı? Hadi canım sen de. Kız öyle küstah ki Cahit'le evlenmeyi koymuş aklına. Ona ben engel oluyormuşum. Dahası da var. Cahit'le evlenmesine yardım edecek olursam onu da şirketi de benimle paylaşabilirmiş. Bir zamanlar saf kızcağız diye savunmuştun o kızı. Anımsadın mı? Yüzünü buruşturdu İlhan. Sus Allah aşkına abla dedi. En iyisi ben köyüme döneyim. Burada boğulacağım bu gidişle. Bizim hayatımız bu. Peki ya sen? Sen ne düşünüyorsun o adam hakkında? Nüket duraladı, kalktı. Amerikan bardağın kendisine yeni bir bardak alarak viskiyle doldurdu. Bir de sigara yaktı. Bu kez sırtını pencereye dayayarak "Onu bir zamanlar çok sevmiştim." dedi. Ama galiba ikimiz de korkak davrandık. Enişten öldükten sonra onunla yepyeni bir hayat kurabilirdik. İkimiz de kolayı seçtik. Şimdi de artık çok geç. Şimdi o zavallı kızı düşünüyorum. Cahit'le ya da cahitsiz. Ona hayat hakkı yok görünüyor. Bu bir çıkar savaşı. Sakın sen de gereksiz yere mevziye girme. İlhan da kalktı, içkisini yeniledi. Bu tavsiyende biraz geç kalmadın mı? Dedi. Ne demek istiyorsun? Ben galiba sustu. Sevin'e karşı duygularımı aşk diye nitelendirmek ne derece doğru olur bilemem. Karmaşık bir şey. Bugünkü haliyle fiziksel bir yakınlık söz konusu değil elbette. Nüket dikkatle kardeşini süzdü. Ama iyileşebilir, öyle değil mi? Bilemiyorum. Tam tersine de gelişebilirmiş hastalığın gidişi. Cahit Bey şirketten çıktıktan sonra Doktor Ercüment Bey'e uğramış ya da konuşmuş. Bana söylediğine göre Ercüment Bey beyin bölgesinde bir trombozdan kuşkulanıyormuş. Nedir o? Sinir sistemine baskı yapan ve röntgenlerde görünmeyen bir kan pıhtısı ya da buna benzer bir şey. özellikle büyük kazalardan sonra, şiddetli travmalardan sonra vücudun herhangi bir yerinde bu tür pıhtılar oluşabilirmiş. Uzun zaman bulundukları yerde kalıp zamanla vücut tarafından emilebildikleri gibi herhangi bir nedenle bir yeni sarsıntı, bir yeni travma ya da ani bir tansiyon yükselişi ya da düşüşü sonucu, hatta durup dururken harekete geçebilir ve beyne ya da kalbe giden damarlardan birini tıkayabilirmiş. Tabii o zaman korkunç bir şey. Ercüment Bey çabuk müdahale edilirse bir ameliyatın başarılı olabileceğini söylemiş ama Sevin'in herhangi bir ameliyata razı olacağını sanmıyorum. Ölmekten korkmuyorum ama Metin'i düşünüyorum. Bir de beni yitirirse ne olur bu çocuk, diyor. Haklı bir bakıma. Büyük hanıma bir şey olursa Cahit Efendi o çocuğu yanında tutar mı? Verir bir yatılı okula. Nükhet içini çekti. Ucunda ölüm bile olsa ben razı olurdum, dedi. İlhan düşünceli düşünceli içkisini yudumladı. Niye yüzüme bakarak konuşmuyorsun Cahit? Eğer benden saklamak istediğin, saklamak zorunda olduğunu düşündüğün bir şey varsa, bunun için bana mazeret bulmak, uydurmak zorunda değilsin ki. Ben sandığın gibi çocuk değilim. Elimde değil. Başını yerden kaldırıp onun gözlerinin içine bakarak konuşamaz. Bir takım şeyleri açıklamak, Sevin'in deyimiyle mazeret uydurmak zorunda. Çünkü büyük hanım böyle yapmasını istiyor. Bak diyor, ben bir iş adamıyım. Bu ülkenin önde gelen iş adamlarından biriyim. Bu yere pek öyle kendi çabamla geldiğim söylenemez. Bu yüzden de herkesin gözü üstümde. Herkesten fazla çalışmam gerekiyor. İş hayatını sen bilemezsin. İşimle ilgili olarak özel gece hayatım da var benim. Hoşlanayım, hoşlanmayayım. Örneğin, Japonundan Amerikalısına, Almanından Rusuna kadar birçok iş ortağım, müşterim ya da benimle iş yapan insan var dünyanın dört bir tarafında. Teknolojinin çok gelişmiş olmasına karşın çok kez işler karşılıklı görüşmelerle sonuçlandırılır. Bunun için ta Tokyo'dan, New York'tan, Frankfurt ya da Moskova'dan kalkıp İstanbul'a gelen bir iş adamı, akşam olunca otelinde pijamasını giyip polis romanı okuyacak değil elbet. Ününü işittiği, filmlerde gördüğü boğaz içinde, yine adını duyduğu rakı ile balık yiyecek. Yalnız o kadarla kalmayacak. Hafifçe kafayı buldu mu, canı kadın da isteyecek. Sevin ellerini yüzüne kapattı. Lütfen Cahit, bunları duymak, öğrenmek istemiyorum. Ama eğer benim karım olacaksan bunları bilmen, öğrenmen, bana ayak uydurman gerek. Benim hayatım bu. Buna alış ve her seferinde surat asmaktan vazgeç. Hayır Cahit, yanılıyorsun. Ben seni asla sıkboğaz etmek istemem. Sorguya çekmek, hesap sormak aklımdan bile geçmedi. Seni pek güler yüze karşılayamadımsa herkes gibi benim de merak etmiş olmamdandır. Tam tersine, sana hep bana karşı hiçbir sorumluluğun, hiçbir zorunluluğun olmadığını anlatmak istiyorum. Cahit sinirli sinirli bir sigara yaktı. Yengemin neler planladığını bildiğine göre böyle konuşmak ucuz kahramanlık olmuyor mu? Sevin soluğu kesilmiş gibi mosmor oldu. Güçlükle, ben çıkarcı bir insan değilim Cahit, dedi. Seninle evlenmek için can da atmıyorum. Ben bunu söylemek istemedim, dedi Cahit tekrar gözlerini kaçırarak. Senden sadece durumu güçlendirmemeni istiyorum, o kadar. Ne olursa olsun ben seninle evlenmek zorundayım. Hayır Cahit, böyle bir zorunluluğun yok. Sen söyleyemiyorsan ben konuşurum büyük anneyle. Hangi devirde yaşıyoruz? Sen de ben de köle değiliz. Alaycı bir şekilde güldü Cahit. Onunla konuşmanın bir faydası olur mu sanıyorsun? Senin için kolay. Seni koruyucu kanatları altına aldı bir kere. Ama ben sana baskı yaptığımı düşünecektir. O zaman bana karşı daha da zalimce davranacaktır. Sevin tekerlekli koltuğunda yeniden doğrulmak için umutsuzca bir hareket yaptı, yumruklarını sıkarak ''Ne istiyorsun peki benden?'' dedi. ''Ne yapabilirim senin için? Borcumu nasıl ödeyebilirim?'' ''Akıllı uslu otur, yeter.'' Göz göze geldiler. Sevin yağmurlu bir geceyi düşünüyordu. O anda aynı şeyi Cahit de düşünmüş olmalıydı, gülümsemeye çalıştı. Tabii bütün bu söylediklerim seni sevmeme engel değil.
Sevgi ha?
Tabii, neden olmasın? Beni, bu halimle.
Ercüment Bey, kaza sonucu muhtemelen beyninde bir kan pıhtısının oluşmuş olabileceğinden söz etti. Basit bir ameliyatla o pıhtı alınabilirmiş. O zaman yürüyebilirmişsin de.
O zaman sana karılık yapabileceğimi de düşünüyorsun herhalde.
Evlenmenin anlamı bu değil mi?
Sevin dudaklarını ısırıyor, koltuğunun kenarlarını sıkıyordu elleriyle.
Senin buna gereksinim olacağını sanmıyorum, dedi.
Ne demek istiyorsun?
Bu 3 gün boyunca bir kadınlaydın, öyle değil mi?
Cahit durakladı.
Hangi kadın? Kim söyledi?
O kadın.
Senin metresin mi?
Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Cahit öfkesini güçlükle bastırarak,
sana hesap verecek değilim, dedi.
Sevin'in göz pınarlarında yaşlar tomurcuklanıyordu.
Bunları kendim için söylemiyorum, dedi. Seni düşünüyorum, büyük anneyi düşünüyorum. 3 gün boyunca bir kadınla bile olsan, onunla yetinmiş olabilir misin?
Eğer seni bu tür serüvenlere sürükleyen benimle evlenmek zorunda oluşun ise...
Cahit birden bağırdı.
Evet, metresim var, başka sevgililerim var. Hatta bir hizmetçi kızdan çocuğum bile olacak.
Bu mu öğrenmek istediğin?
Evet, doğru. Seninle evlenmek zorunda oluşum beni kahrediyor.
Sağlam olsaydın gene neyseydi. Ama bu halinle bile gayret gösterebilirdin.
Hayır, hanımefendi pamuk prenses tavırları takınmayı yeğliyorlar.
Keşke sen de Madonna kadar, Madonna gibi bir erkeği nasıl mutlu edeceğini öğrenmeye çalışsan.
O ilham denilen eski solcu bozuntusuyla sabahtan akşama baş başa verip romantik aşk şiirleri okuyacağına, keşke biraz sevişme sanatının ne olduğunu merak etseydin.
Evet, bu halinle bile.
Sevin bir çığlık atarak yerinden doğrulmaya çalıştı. Masaya tutunarak kalkmak istedi. Tekerlekli koltuk kaydı. Tekerlekli koltukla birlikte yere yuvarlandı. Cahit bir an ne olduğunu anlamadan yerde yatmakta olan Sevin'e baktı. Hatta gülecek gibi oldu. Sonra genç kızın kendinde olmadığını fark etti. Dudaklarının kenarından bir kan şeridi sızmaktaydı. Hemen eğildi, baygın vücudu kollarına alarak sarstı, ayıltmaya çalıştı. Ama Sevin kendinde değildi. O zaman panik içinde "Yetişin, ölüyor!" diye bağırmaya başladı.
Sevin, hasta bakıcının kendince ilk önlem olarak koluna taktığı serum şişesiyle yatağında bilinçsiz olarak yatmaktaydı.
Ondan çok büyük hanıma bir şey olmasından korkan Cahit, ambulans çağırıp doktor Ercüment'e de haber verdikten sonra civarda tanıdık ne kadar doktor varsa hepsine telefon etmişti. Aşağıda, salonda 3 doktor büyük hanımı sakinleştirici bir ilaç alması, kalbini güçlendirecek bir iğne yapılmasına razı olması için ikna etmeye çalışmaktaydı.
''Ben iyiyim, bir şeyim yok.'' diye direniyordu büyük hanım.
''Bunlar takdiri ilahinin cilveleridir. Siz kızcağıza bakın, onu kurtarın.''
Doktor Ercüment, hastanın Çapa'ya götürülmesini istemişti. Kendisi onları orada bekleyecekti.
Cahit, Sevin'le birlikte ambulansa binmek istedi ama kabul etmediler. O da kendi arabasıyla ambulansın peşine takıldı. Kendisiyle birlikte hastaneye gelmek isteyen Metin'i de evde kalması için güçlükle razı edebildi. Bir doktorla hasta bakıcı da evde büyük hanımla kaldılar. Daha önce Çapa'ya gitmiş olan doktor Ercüment her şeyi ayarlamıştı. Sevin hemen yoğun bakıma alındı.
Cahit'in perişan durumunu neden sonra fark eden Ercüment Bey, buna Sevin'in rahatsızlığının neden olduğunu sanarak ona da zorla sakinleştirici bir ilaç verdi.
Aslında böyle bir ilaca en çok gereksinmesi olan gerçekten de Cahit'ti. Henüz suçluluk duyduğu söylenemese bile trafik kazası yapmış bir şoför gibi karışık duygular içindeydi ve çok telaşlıydı.
Doktor Ercüment'in odasında bir o yana bir bu yana gidip geliyor, durmadan ''Ne olacak şimdi? Ameliyat mı edeceksiniz? Durumu çok mu kötü?'' diye sorular yağdırıyordu.
''Sakin ol Cahit Bey'' diyordu Doktor Ercüment. ''Henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne durumda olduğunu anlamaya çalışıyor arkadaşlar. Ama anladığım kadarıyla korktuğum şey başımıza gelmiş olmalı.''
Nasıl yani? Tekerlekli iskemleden düşmesiyle bunun da nasıl olduğunu aklım ermedi ya, neyse. Ya çarpma sonucu ya da buna bağlı olarak tansiyonunun ani olarak yükselmesi sonucu beyindeki pıhtı harekete geçmiş olmalı. Dua edelim de gidip büyük bir damarı tıkamasın. Ya öyle bir şey olursa? Operatör arkadaşlar bütün önlemleri almış bulunuyor. Pıhtı nereye gitmiş olursa olsun yerini saptayabilirsek hemen müdahale etmekten başka çaremiz yok. Bu müdahalenin tehlikeli olabileceğini söylemiştiniz. Doğru. Vaktimiz olsaydı onu İsviçre'ye götürmeyi yeğlerdim. Buradaki arkadaşlar da çok iyi ama her neyse. Biz hiçbirimiz Tanrı değiliz. Ama eğer şansı varsa bu olay onun için kahır yüzünden lütuf da olabilir. Yani size açıklamaya çalışmıştım. Sevin Hanım'ın kısmi felcine bu kan pıhtısının sinirler üzerine basınç yapması neden olmuş olabilir. Normal koşullarda o pıhtıyı ameliyatla temizlemek riskini kimse göze alamazdı. Ama şimdi müdahale kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü aksi halde yaşamsal tehlike çıkabilir karşımıza. Sonuç olarak arkadaşlar ameliyata karar verirler, ameliyat da başarılı geçerse felç durumunun düzelmesini de umut edebiliriz. Peki şansımız ne kadar? Bir futbol antrenörünün dediği gibi her ameliyatta şans %51'dir bana göre. Siz şimdi burada oturup bekleyin. Ben gidip arkadaşlarla konuşayım. Ameliyata karar verilirse ben de hastamızın yanında olacağım. Doktor çıktı. Küçücük muayene odasında ayaklarını uzatarak oturduğu koltukta ancak dakikaların ne kadar ağır ilerlediğini düşünebiliyordu Cahit. Doktorun verdiği sakinleştirici, günlerce süren aşk ve uyuşturucu aleminin yorgunluğuyla birleştiği için bütün direnci yok olma noktasına gelmişti. Doktor Ercüment bir saat kadar sonra yeşil ameliyat önlüğü giymiş olarak odasına döndüğü zaman Cahit'i sızmış olarak buldu. Hatta uyandırmak için sarsmak zorunda kaldı. Gözlerini açar açmaz, geçen zamandan habersiz, onu yeşil giysiyle görünce Cahit'in ilk sözü ''Nasıl, kurtuldu mu?'' demek oldu. Elinde olmadan gülümsedi Ercüment Bey. ''Tahmin ettiğim gibi'' dedi. Neyse ki pıhtının yerini saptayabilmiş arkadaşlar. Şu anda yukarıda hastamız ameliyata hazırlanıyor. ''Size boş ve gereksiz umut vermek istemem.'' Şimdi her şey arkadaşların maharetine ve Tanrı'nın inayetine bağlı. Biraz kendine gelmiş olan Cahit, ''Benim yapabileceğim bir şey var mı?'' dedi. Doktor ellerini açtı. ''Şu anda yapabileceğiniz tek şey, benimle birlikte yukarı çıkıp ameliyata izin verdiğinize dair bir kağıt imzalamanız. Yanılmıyorsam, Sevin Hanım'ın yalnız nişanlısı değil, hayattaki en yakın hısmısınız.'' ''Öyle sayılır.'' Birlikte çıktılar odadan. Doktor Ercüment ameliyathaneden çıktığında vakit gece yarısını geçmişti. Ameliyat önlüğünü bile çıkarmadan doğru bekleme odasına indi. Cahit, Büyük Hanım, Metin bir köşede, Nüket'le İlhan öbür köşede. Saatlerden beri hemen hemen konuşmadan onu beklemişlerdi. İçeri girdiğini görür görmez adeta üzerine atıldılar. Doktor Ercüment, "Geçmiş olsun," dedi. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Yani tehlikeyi atlattı mı? Dedi Cahit. Şu anda konuşmak için vakit erken ama size sözünü ettiğim gibi bir mucize de gerçekleşebilir. Büyük Hanım sakin sakin nasıl bir mucize? Dedi. Cahit Bey'e açıklamaya çalışmıştım. Ben Sevin Hanım'daki felç halinin travmaya bağlı olarak bir lezyonun sinirler üzerine baskı yapması sonucunda ortaya çıktığını düşünüyordum. Olay tezimi doğruluyor gibi. Eğer bu doğruysa ameliyatla bu baskı ortadan kalkacağı için kısa zamanda bir iyileşme bekleyebiliriz. Büyük Hanım, aman doktor bey bu büyük bir müjde dedi. Sizi öyle hemen umutlandırmak istemem teyzeciğim. Bu henüz bir varsayım. Kesin sonucu ancak birkaç hafta sonra alabileceğiz. Konuşmaları biraz uzaktan dinlemekte olan İlhan da yaklaştı. Ameliyathaneden çıktı mı? Dedi. Birazdan çıkar. Ben size haber yetiştirmek için dikişlerin atılmasını beklemedim. Onu ne zaman görebiliriz?
Biraz sabırlı olun. En az 24 saat yoğun bakımda kalması gerek. Ben şimdi izninizle yukarıya çıkayım.
Doktor çıkar çıkmaz Nükhet Cahit'e yaklaştı. O yaklaşınca büyük hanım gidip Metin'in yanına oturdu.
Geçmiş olsun, gözün aydın dedi Nükhet.
Sağ ol. Gerçekten tam bir karabasandan uyanmış gibi hissediyorum kendimi. Sırtımdan tonlarca yük kalkmış gibi oldu.
Olayı duyar duymaz Etiler'e koşmuş olan İlhan, hizmetçi kızdan olanları öğrenmiş olduğu için büyük bir nefretle izliyordu Cahit'i.
''Onun iyileşmesi senin için de özgürlük, öyle değil mi?'' dedi. ''Artık vicdan azabı çekmeden onu bırakabilirsin.''
Cahit Nükhet'e baktı.
''Senin bu kardeşine bu defa İstanbul yaramadı galiba.'' dedi. ''Boyundan büyük şeyler düşünür, söyler oldu.''
Sonra İlhan'la Nükhet'in bir yanıt vermelerine fırsat vermeden koridor boyunca hızla yürüyüp uzaklaştı. İlhan ablasına döndü, alaycı bir tavırla ''Niye öyle kızdı ki?'' dedi. ''Yanlış bir şey söylemedim.''
''Haklısın ama'' dedi Nükhet, ''insanlar çok kez akıllarından geçenlerin başkaları tarafından böyle ansızın açığa vurulmasından hoşlanmayabilirler.'' Saatlerden beri hastanenin kapısında bekleyen Zeynel, Cahit'in verdiği emir üzerine büyük hanımla Metin'i almak için yukarı çıktı. Metin, halasını görmek için biraz mızıklandı ama aslında kaygı ve merak onu öylesine yormuştu ki ayaktayken bile göz kapakları kapanıyordu. Nükhet'le İlhan, Nükhet'in arabasıyla ayrıldılar hastaneden.
Galip, Marmara Oteli'nin pastanesinde yarım saatten beri İclal'i bekliyordu. Garson kız bir iki kez çevresinde dolanmış, her seferinde ''Arkadaşımı bekliyorum'' diye başından salmıştı. Bu gibi yerlerde gereksiz yere midesini şişirmekten nefret ederdi. İclal yerine bir başkası olsa çoktan giderdi zaten. Ama bu çağrının altında önemli bir çıkar kokusu sezmişti ve bu fırsatı basit bir onur sorunu yüzünden harcamayacak kadar akıllıydı. Üstelik İclal'in şerefine bugün çok da şık giyinmişti. Sırtında Vakko'dan alınmış yazlık keten bir takım elbise, ipek gömlek, yeni Yves Saint Laurent markası taşıyan frapan bir kravat vardı. Otelin önünde taksiden indiğini gördüğü İclal de onun gibi düşünmüş olmalıydı. Çok şık, kısacık bir etek ve daracık bir bluz vardı sırtında. Yanından geçenlerin dönüp bakmalarına neden olacak biçimde baştan çıkarıcı bir salıntıyla yürüyerek yaklaştı Galip'in masasına.
''Çok beklettin mi?'' dedi.
Galip o yaklaşırken fırlamıştı yerinden. Abartılı bir kibarlık gösterisiyle elini öptükten sonra sandalyesini çekerek oturmasına yardım etti.
''Güzel kadınları sitem etmeden beklemek mesleğimin gereğidir.'' dedi.
Kendisi de yerine otururken, ''Ayrıca beklemek insanın değişik olasılıkları düşünmesine de yardım eder.''
''Gelişimin nedenini bir bilsen.'' dedi İclal gülerek.
Galip, genç kadının kendisine son günlerdekinin aksine ''sen'' dediğine dikkat etti. Kendisine güveninin yerinde olduğu anlaşılıyordu. Fazla meraklı görünmemeye çalışarak, ''Hayrola?'' dedi. ''Olaylar hızlanıyor.'' Cahit Bey'in nişanlısı dün akşam alelacele hastaneye kaldırılmış.
Ölüyor mu yani?
Gece yarısı ameliyat edilmiş Çapa Hastanesi'nde.
Galip dikkatle baktı İclal'e.
Niye hep miş diye konuşuyorsun?
Hastaneye gitmeye cesaret edemedim de ondan. Babamdan aldığım haber bu.
Peki ne diye ameliyat etmişler? Ameliyat nasıl geçmiş?
Beyninde bir kan pıhtısı varmış, onu almışlar. Yani beyin ameliyatı yapmışlar. Doktorların söylediğine göre ameliyat sonunda kızın felç durumu düzelebilirmiş.
Galip alaycı bir şekilde gülümsedi.
Mükemmel, ne güzel haber.
Alay etme dedi İclal. Bu ameliyatın iki sonucu olabilirmiş. Ya tamamen iyileşir ya da yaşam merkezindeki yıkıntı nedeniyle bitkisel yaşama girer, kısa sürede ölürmüş.
Galip yine alaycı bir biçimde gülerek ''Aman ne güzel'' dedi. ''Seç seç al.''
''Hala durumu kavrayamadın galiba. Eğer Sevin ölürse Cahit Bey serbest kalacak demektir.''
''Bu çok açık bir şey. Peki ya iyileşirse?'' O zaman da bugüne kadar görevini yaptığı için gönül rahatlığıyla ayrılabilir ondan. Ya Cadaloz yenge, bu evliliği isteyen o değil mi? Değişen ne var ki? Cahit Bey'in o kızla evlenmek istemediğini cümle alem biliyor. Tek sorun Sevin'in orta yerde kalmaması. Büyük hanım buna razı olmaz. Ama eğer nişanı Sevin bozacak olursa iş değişir. Niye bozsun ki? Ya Sevin başkasına aşıksa? Büyük hanımın da karşı çıkamayacağı biri olursa bu adam? Var mı öyle birisi? Nüket Hanım'ın kardeşi İlhan. Nereden biliyorsun? Nüket Hanım'ın hizmetçisi söyledi. Hizmetçiler çok şey bilir. Son günlerde İlhan Sevin'in yanından hiç ayrılmamış. O sırada garson kız yine başlarına dikilmişti. Galip, İclal'e sormadan ikisine de birer karışık dondurma ısmarladı. İlhan, Sevin'in ölen ağabeyisinin en iyi arkadaşıymış sanırım. Önceden de aralarında bir şeyler olmuş olabilir. ''Bu İlhan senin de eski sevgilin değil mi?'' dedi Galip. ''Yok canım, daha neler. Sadece basit bir çocukluk flörtü, bir kaçamak, hepsi o kadar.'' Düşünüyordu Galip. ''İyi ama'' dedi, ''senin dediğin gibi bir gelişme olursa bu durum Nüket Hanım'a yarar, onun durumunu güçlendirir.'' Bunun bizimle ne ilgisi var? Eğer dediğin gibi Sevin Hanım o İlhan'la evlenecek olursa, ihtiyar Cadaloz herhalde şirkette onlara da büyükçe bir pay ayırır. Cahit de o zaman Nüket Hanım'la ya da benimle, dedi İclal. Galip durakladı. Şaşkınca baktı İclal'in yüzüne, bir şey söylemedi. Neden sustun, dedi İclal. Seni bugüne kadar yeterince değerlendirememişim, dedi Galip. Yeterince önemsememişim. Peki ama bütün bunları bana niye anlatıyorsun? Çünkü bugün değil ama yarın. Yarın çok güçlü olabilirim. Tabii eğer anlaşırsak sen de bu gücü benimle paylaşabilirsin. Nasıl anlaşacağız? Cahit'le evlenmem için yardım edeceksin. Galip hafif bir ıslık çaldı. Ben bana düşeni sonuna kadar zorlayacağım, dedi İlcel. Sen de Nüket'in yolumdan çekilmesine yardım edeceksin. Nasıl olacak bu? İclal zaferinin tadını çıkarmak isteyen bir komutan tavrıyla süzüyordu Galip'i. Cahit ile Nüket arasındaki ilişkiyi, bu ilişkinin ne kadar çirkin bir ilişki olduğunu, reddedilmez bir biçimde büyük hanıma kanıtlayacak olursak, Galip'in şaşkınlığı giderek artıyordu. Peki nasıl, nasıl kanıtlayacağız? İclal sandalyesini iyice yaklaştırarak Nüket'in hizmetçisi Ayşim'in söylediklerini anlattı. Belki bu durumdan Cahit'e şantaj yapmak için yararlanılabilir ama kızın durumu pek sağlam değil, dedi Galip. Bu konuda deneyimli olduğunu hissettirerek, Cahit dünkü çocuk değil, bu şantaja boyun eğmez. İclal gülümsedi. Cahit Bey'e şantaj yapmayı düşünmedim zaten, dedi. Ama bu kıza yardım edeceğimizi söyleyebiliriz. Eline şöyle avans olarak hoşuna gidebilecek bir miktar para sıkıştırabiliriz. O zaman bizim istediğimizi yaptırabiliriz ona. Ne gibi? Cahit sık sık gidiyor Nüket'e. Nüket'in evinde buluşuyorlar. Kızın söylediğine göre insanın yüzünü kızartacak pozisyonlarda sevişiyorlarmış sabahlara kadar. Kız da böyle bir alem sırasında Nüket Hanım'ın zorlamasıyla yatmış Cahit'le. Deneyimsiz olduğu için de gebe kalıvermiş. Galip sinsi sinsi güldü. Vah zavallı masum kız. Şimdi ben diyorum ki sen bu kızla konuşsan, bize Cahit'le Nüket'in sevişmelerini fotoğrafla, ses bantlarıyla tespit edebilir. Ya da video kasetiyle, dedi Galip. Bu senin uzmanlık alanına girer. Bu işi ayarlayacak becerikli adamlar bulabilirim. O zaman yapacağımız tek şey o filmleri, fotoğrafları büyük hanıma ulaştırmak olur. Başını salladı Galip. Bu işin bir tarafı. Diyelim ki filmleri, fotoğrafları gören büyük hanım küplere bindi ve Cahit'in Nüket'le ilişkisini engellemeye kalktı. Bunu yapabilecek gücü olduğunu hadi kabul edelim. Peki seninle Cahit'in işi nasıl olacak? Hani beni küçümsemeyecektin? Evet ama Cahit o zaman benim kendisi için ne kadar değerli olduğumu fark edecektir. Bunun için iyi bir fırsat var karşımda. Şu ameliyat sorunu olmasaydı bu hafta Cahit Bey ile birlikte Almanya'ya gidecektik. Birkaç gün gecikebilir bu seyahat ama mutlaka gideceğiz. Almancamın çok iyi olduğunu sen de bilirsin. Almanca yetmez. Başka niteliklerim olduğunu da bilirsin. Gülümsedi Galip. El hak dedi. Hadi bakalım. İyi ama benim ücretim ne olacak? Para istiyorsan biliyorsun sana verecek param yok. Cahit Bey'le evlenmemi bekleyeceksin. O kadar bekleyemem dedi Galip. Ama bana başka türlü ödeyebilirsin. İclal Galip'in eskisi gibi kendisiyle yakınlık kurmak istediğini düşünerek itiraz etti. Şu sırada tehlikeli olur. Bunun için de beklemen gerekecek.